Bugün kaçıncı sezona başlıyoruz biz? Kaç bölüm oldu? Tamam. O 5. sezon mu? Şaka mı? Aa kaç bayağı çok şaşırıyorum şu an bu kadar şey. Neyse dur. Herkese merhaba. Fidro kahvemize hoş geldiniz. Ben Süreya. Bugün 5. sezonumuzun ilk bölümüyle karşınızdayız ve bence çok özel bir bölümle karşınızdayız. Türkiye'de gündem olan bir diziyle karşınızdayız. Kızıl Goncalar dizisini konuşuyoruz. Kendisi Rütük tarafından uzun bir süre ceza almış ve şu an 3. bölümünü izleyemeden kaydediyoruz aslında bu bölümü. Ama Kızıl Goncaları konuşmadan önce ben Hikmet Hanım ve Mademoiselle Luna'ya, bugün Servet aramızda yok çünkü kendisi müsait değil. Önce onlara nasılsınız, bu süre verdiğimiz ara nasıl geçti, neler yaptınız, belki neler izlediniz? Onlar üzerinden birazcık konuşalım, sonra da Kızıl Goncalara geçelim istiyorum. Hikmet Hanım.
Merhabalar, sizi gördüğüme çok sevindim. Gerçekten uzun bir ara vermiştik ve ara vermeden önce de içeriklerimiz biraz daha ağır ve maalesef keyifli olmayan içerikler olduğu için böyle bir araya gelip dizi konuşmak sanki uzun zamandır yapmadığımız bir şeydi gibi hissediyorum. O yüzden heyecanlıyım. Benim tatilim fena geçmedi. Şu anda tabii gündemde iki şey var. Bunlardan bir tanesi Apo'yla Alev'in berbat aşkı. İkincisi de Kızıl Goncalar'ın aldığı Rütük Yasa. Bir de tabii ki şey var, yani bilmiyorum takip ediyor musunuz, bu uluslararası Adalet Divanı diye mi geçiyor Türkçesi?
Olabilir.
Adalet Türkçesi. Divanı'ndaki İsrail'in soykırım yargılanması, soykırım suçundan yargılanması mevzusu söz konusu. Onu izlediniz mi, kızlar, ikinci kısmını, İsrail'in savunmasını?
Ben şey kısmını izledim. Güney Afrika'nın savunmasını izledim. Yani şöyle özetleyelim izlemeyenler için. İşte web.un.gov muydu? Öyle bir şeyden hani izlemek isteyen de şey olsa sanırım YouTube'da da var kayıtları. Yani gerçekten çok güzel hazırlanmış. Ben böyle tüylerim diken diken izledim Güney Afrika'nın. Ya zaten böyle bir adım atılmış olması, bunun öyle bir ülkeden, yani zaten tarihinde segregation olmuş bir ülkeden gelmiş olması benim için ayrıca bilmiyorum anlamlıydı. Ben onların savunmalarını çok böyle gerçekten duygulanarak ve tüylerim diken diken olarak izledim. Hani o suçlamalara karşı İsrail zaten ne söyleyebilir? Hani ama ne söylediler sen söyle bize. Şaşırdın mı? Beklemediğin bir şekilde mi geldi, yoksa beklediğimiz klasik hani
ya klasik şeyler miydi? Ben başını izleyebildim. Daha ziyade söyledikleri şey teknik bazı mevzular üzerinden bu mevzuyu mahkemenin görmesini engellemek. Yani biz hayır burada ortada bir soykırım yok, bu yaptıklarımız soykırım değil gibi direkt bu suçlamalara cevaben bir şey söylemek yerine bir işte Hamas'la biz savaş halindeyiz, bu büyük bağlamı kaçırıyorsunuz gibi bir şey. İkincisi de biz zaten siz şeyle Güney Afrika ile dispute halinde değiliz. Biz onlarla konuşmak istedik, bu mevzuyu görüşmek istedik. Onlar bizimle görüşmek istemediler. O yüzden dispute etmediğimiz bir şeyi mahkemeye getirilmesi doğru değil gibi bir şey üzerinde.
Bu nasıl bir şey ya?
Kaçak dövüş.
Aynen.
Çok saçma.
Aynen. Neyse, yani yapabilecekleri bir savunma yok çünkü. Yok. Her şey ortada yani.
O yüzden herhalde davayı teknik olarak düşürmeye mi çalışıyorlar? Yani zaten şey, savunma şansı yoksa yapabilecekleri tek şey buydu herhalde.
Evet, yani bakalım ne olacak? Sonuç karar ver, ne zaman verecekler bilmiyorum bu şey kararını ne zaman verecekler ama. Yani çok önemli günlerden geçiyoruz arkadaşlar. Yani böyle bir şeyin olmuş olması. Yani bir yandan hep konuştuğumuz, kendi aramıza da söylediğimiz şey, Birleşmiş Milletler'in maalesef çok kifayetsiz ve etkisiz bir şey olması. Ama bir yandan da hani böyle bir mahkemeden İsrail'in soykırım suçu yaptığı ya da soykırım yapma tehlikesi olduğu için soykırım yapmaması için ihtar alması gibi bir karar çıkarsa uluslararası manada alanda büyük oranda meşruiyetleri sarsılmış olacak. Bu da az buz bir şey değil yani. Bu karara binaen mesela diğer ülkeler yaptırım, şimdiye kadar mesela pek çok ülke İsrail'e karşı yaptırımda bulunmayı işte tek taraflı bir şey olarak görünür diye karşılığında zarar edebilecekleri korkusuyla yapmamışlardı. Ama bu karardan sonra belki biraz daha cesaret toplayabilirler. Yani ümit ediyoruz ki, değil mi?
Çok önemli bir adım. Hani tarihi bir olaya şahitlik ediyoruz lafı var ya. Bence gerçekten yani bu şu anda o. Hani ilk defa sanırım bu kadar böyle resmi bir şekilde İsrail'in hani yargılanma ya da işte hani savaş suçlusu olarak görülme durumu var. Umuyorum güzel bir şekilde sonuçlanır. Tabii nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz yani. Bakalım. Sen nasılsın Matnazar Luna? Nasıl geçti bu ara, bu süreç?
Bebeğimin küçük bir bebek olmaktan yürüyen bir canavara dönüşme süreciyle geçti. Tatlı bir canavar tabii ki. Ben de Kızılcık Şerbeti izledim arkadaşlar. Bu süreçte Last of Us izledim. Carol and the End of the World diye bir çizgi filme başladım, böyle çok iç karartıcı. Çok fazla distopik içerik tüketmiş oldum üst üste. Açıkçası bunun biraz değiştirme dönemindeyim. Değiştirmek istiyorum yani bu elimdeki şeyler bittikten sonra. Onun dışında biraz hayatımda yoğunluklar var. Biraz uyumuyorum böyle. Günde kesintisiz 3 saat uyuduğum bir periyot olursa o gün benim uykumu çok aldığım bir gün olmak zorunda oluyor. Buradan bütün geceleri uyuyamayan annelere yürekten dayanışma ve yardım dualarımı göndermek istiyorum.
Bugün kayda 45 dakika geç gelmiş bir anne olarak eyvallah arkadaşım.
Eyvallah yani, sağ olun. Öyle güzel, hamdolsun. Yani ya şey, hani sezonu bıraktığımız ve başladığımız bağlamda hani bütün bu korkunç olayların devam ediyor olması tabii ki de genel hayata gölge düşürüyor yani. Düşürsün de zaten. Ama sizi görmek çok iyi geldi ve Fidra'nın dönmesinin de bana iyi geleceğini düşünüyorum. Uykusuz gecelerimi en azından kulaklıkla podcast gibi dizi izlediğim günlere, dizi dinlediğim günlere geri dönmek. Neden geri dönmesin?
Kızılcık Şerbeti'nden çok bahsettik. Dinleyicilerimizden de çok geldi bu. Kızılcık Şerbeti'yle ilgili birazcık konuşabilir misiniz diye.
Bence Kızılcık Şerbeti'ne dair bölüm çekelim. Yani olabilir. Kızıl Goncalar'a geçelim şimdi. Çünkü böyle kısa sürede bitirilebilecek bir şey değil ama of ki ne of. Yani Kızılcık Şerbeti gerçekten bu düzgün gidiyor yani.
Bence de bölüm çekelim. Ben herhangi bir karakterle ilgili yani kısa konuşabileceğimizi düşünmüyorum. Hatta keşke vakit olsa da tek tek karakterlere bölüm çeksek boyutuna geldim bu boş kaldığım süre, boş demeyeyim de bu sezon arasındaki süreçte. Çok abartmak olur bu.
Ama ben şu an ama çok merak ettim. Ben takip etmiyorum artık Kızılcık Şerbeti'ni. Çünkü Apo ile Alev'in aşkı benim için hani zaten öncesinden de böyle gıcık olduğum şeyler vardı ama o benim için çok böyle mide bulandırıcı seviyeye geldiği için şey yapamıyorum. Devam edemiyorum. Çok merak ettim şu an.
Bu arada çekelim. Kızılcık Şerbeti ile Kızıl Goncalar'ın yapımcıları aynıymış, biliyor musunuz arkadaşlar?
Evet, ben geçen duydum.
Selam filmin hatırlıyor musunuz? Tehlikeli sulara giriyorum şu an ama.
Böyle bir şey hatırlıyorum ama izlemedim galiba.
Yapımcı aynı zamanda o filmin de yapımcısıymış diye bir şey okudum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Selam filmi FETÖ olmadan önce çekilen bir yarı propaganda filmiydi. Bunu sizinle bölümde paylaşırım bilmiyorsanız diye düşünerek geldim. Bu bana çok ilginç geldi. Yani açıkçası izleme tecrübelerimin içine bayağı bir limon sıktı. Yani çünkü o film, ben o filmi o zaman çok daha gençken böyle Müslümanlar bir film yapmış falan, destek olsun herkes olalım falan modunda bir zamandı. Ve sinemada izlediğimi ve çok sinirlenip çıktığımı hatırlıyorum. Bayağı problemli şeyler vardı. Zaten kötü de bir filmdi ama bir sahnesini hiç unutmuyorum. Irak'taki NATO'nun Türk askerleriyle o köydeki Iraklı çocuklar arasındaki ilişki. Ve hani bu böyle Türk askerin orada ne işi var sorusu asla sormadan ay iyi ki burada bak bu pis çocuklara da yemek verip gülümsüyorlar falan gibi bir sahneydi yani bence. Neyse yani bu şey, bu bağlamda okuyunca özellikle böyle tarikatlarla ilgili falan bir dizi görmek ya da işte yeşil sermaye ile ilgili ayrıca bir dizi görmek çok başarılı bulmakla beraber böyle bir birazcık canımı sıkmadı desem yalan olur. Ama bunu bu notu da şey, hani bu konuyla ilgili başka hiçbir bilgim yok. O notu öyle düşeyim. Herhangi detaylı bir araştırma yapmış değilim. Ama ikisinin aynı kalemden, yani aynı kalem demeyeyim de aynı şirketten çıkmış olması bence de ilginç bir şey.
Yani bence ikisinin aynı yapım şirketinden çıkmış olması çok manidar. Çünkü bu aralar sanırım, ya bizim hep yıllardır söylediğimiz işte dindarlar nasıl medyada temsil ediliyor, dindarlar tek tip olarak temsil ediliyor. Gerçekte Türkiye'deki belli toplumsal kesimler hiç sinema ekranlarına yansıtılmıyor, işte hiç televizyon ekranlarına özellikle yansıtılmıyor. Yansıtıldığı zaman hep dindarlar böyle şey, hizmet sektöründe işte fakir, eğitimsiz, cahil ya da işte çok sofu, çok baskıcı falan olarak böyle gösteriliyor, resmediliyor diye bu tarz eleştiriler zaten herkesin malumu. Şimdi böyle bir bağlamdan bu iki dizinin çıkması ve bu anlatıları biraz çeşitlendirmesi, ama çeşitlendirirken hani işte gri yanlarını da göstermesi, hani kimse tam olarak iyi değil, kötü değil ya da bu gruplar, bu odaklar, toplumsal gruplar tamamen kötü değil, tamamen iyi değil'li göstermeleri açısından kıymetli geldi bana. Şimdi ben mesela bu dizinin konusundan eşime bahsettiğim zaman yalnız izlemiştim ve hoşuma gitmişti. İlk iki bölümü çok beğenmiştim. Sonra eşime bahsettim konudan. Konudan bahsettiğim zaman o böyle şey yapmıştı. Burun kıvırıp işte ya işte yine bildiğimiz yine bildiğimiz eski teraneler falan demişti. Hayır öyle değil. Çok nüanslı bir anlatım falan diye ben böyle savundum.
Aynı
falan.
Tartışmayı evde yaşadık. Tartışma demeyelim de yani.
Sonra oturup izledi seninle ve hak verdi ama, değil mi? Yani benim tecrübem
yok,
öyle oldu.
Benimle izlemeyi reddediyor şu an işte. Reddediyor değil aslında. Ya genel olarak bu şey, dizi takip eden biri değil. Yani şey yerli dizi izlemiyor demeyeyim de yani. Ama şey, biraz aramızda ufak da olsa bir yaş farkı var ve ben oradaki nesil farkından olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla bir şüpheyle yaklaşma, yani bu anlatılıyorsa iyi bir niyet yoktur arkasında gibi bir yaklaşım. Bir de biz önce Murat Söner'in videosunu izleyip diziye öyle girdik. Yani ben girdim diziye, o girmedi. Hani o noktada Murat Söner de mesela hani beğenmiş ama tabii ki çok karikatürize ediyor üslubu gereği. Çok da o griliklerin hani gerekli yerlerde nasıl işlendiği vesaire gibi bir şeye vakıf olmamış oluyorsun. O sadece onu, o özeti izlediğinde. Ama önemli değil yani, biz Fidro'da şimdi konuşacağız.
Evet, ama genel olarak ikinizin de yorumlarından hani diziyi beğendiğinize dair bir yorum çıkarabilirim o zaman, öyle değil mi?
Ya ben yoksa... çok direndim aslında, siz konuşmak istemeseydiniz muhtemelen uzunca bir süre merak etmeme rağmen izlemeyecektim. Bunun birkaç sebebi var. Biri Özcan Deniz'i beğenmemem.
Yalnız bir dakika, dizide gençliğini bir tek o oynamamış mı kendisinin? Fark ettiniz mi onu? Bak, bütün karakterlerin gençlikleri hep başka insanlar tarafından
karısı
oynanıyor mu Özcan?
Karısı da gençliğini oynuyor. Böyle bir... Ama çünkü yani ne bileyim, 35 yaşla 50 yaş arasında görüntüsü insanın çok değişmeyebiliyor. Hani bence çok mantıksız değil. Ama bu dizide beğendim. Yani bu dizide Özcan Deniz bana Özcan Deniz olduğunu birazcık unutturdu. Beğendimden kastım şu yani... Bilmiyorum, sürekli belki çocukken falan böyle televizyonda Asmalı Konak falan bana izletilmezdi. Ama hani illaki sürekli dönen bir şey olduğu için denk geliyorsun ve onun o Nurhayat mıydı karısının adı? Ona falan böyle tecavüz etmesi. Yani böyle Özcan Deniz kafamda onunla kalmış. Bir de bu Sen Beni Delirteceğim mi Çıldırteceğim mi şarkısının klibiyle kalmış. O yüzden hani böyle bir ciddi bir oyuncu izleme şeyi, tecrübesi olmuyordu bende. Özgün Namal'ın da çok uzun süre ekrana ara vermesinden ve böyle hani böyle bir dizide çıkmasından dolayı biraz çekindim. Bir de yani siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama tarikatları çeperinden bilen, hani böyle bir hani Kur'an kursundan falan tanışıp hani dışında ama yaşamış biri olarak bu konuları konuşmayı zor buluyorum yani. Dolayısıyla bu konuda bir şey yapıldığında onun ne hissettireceği konusunda, yani fazla etkilenmek ya da hiç etkilenmemek, sinirlenmek falan gibi tepkiler vermekten, birazcık tetiklenmekten korktum. Adı da kızıllı bir şey olunca bayağı gıcık oldum yani.
Çok derivatif bir şey değil mi yani?
Hani evet, kızıl yani şerbeti.
şeysi gibi, yanlışlıkla kopyası
bize
gibi.
Bize tıklayın falan, yani bu şeyler var ya, Gülloğlu bakıcısı oluyor işte, bilmem ne Gülloğlu, Cevat Gülloğlu falan gibi, hani biraz onun gibi olmasa iyiydi.
Peki gerçekten hani sizi böyle triggerladı mı? Şimdi bunu Kızılcık Şerbeti'yle de karşılaştırabiliriz. Çünkü ben ikisine de verdiğim tepkiyi az çok hatırlıyorum yani, tepkilerimi. Bu diziyi izlerken böyle hani geçen tarikat konularından ya da Kur'an kursu vesaire gibi konulardan böyle, ya da başka tür konulardan hani sizi çok tetikledi mi? Yoksa hani ya her iki tarafta işte daha düzgün ve hem artıları hem eksileriyle birlikte gösterilmiş. O yüzden izlerken o kadar tansiyonum ne fırladı ne düştü falan gibi şeyleriniz oldu mu?
Ya bu korkularım, hani izlemeden önceki tedirginliğimin çok yersiz olduğunu izledikten sonra ben şahsen tecrübe ettim. Hatta Ekşi Sözlük'te birisi şey yazmış. Hani bu mu tarikatları eleştiriyor bu dizi? O Kemalistleri eleştiriyor bu dizi.
Evet. Bence de.
Gerçekten gösteriyor gibi değil yani. Mi? Eleştiriyor gibi değil yani. Özellikle evet. Bence tabii bunu yani tarikat ehli biri, belki benzer uygulamaların olduğu bir yerdeyse bunu izleyince ne hissediyor ona sormak lazım. Ama sanki tamamen eleştirme amaçlı değil de, yani bu buranın bir gerçeği var, iyisiyle kötüsüyle bir hikaye var gibi şu ana kadar izlediklerimden bahsediyorum. Ama şunu diyeceğim, Kızılcık Şerbeti'yle kıyaslayacaksak, mesela Kızılcık Şerbeti'nin başlangıçta en problemli karakterlerinden biri Kıvılcım'dı. Ve Kıvılcım şu an o dizinin en melek, yani çok uzun süredir öyle, en adalet timsali, yani bir konuda kararsızsan Kıvılcım'a sormalısın gibi bir karakterine dönüştü. Bunun da açıkçası bir politik değeri olduğunu düşünüyorum yani o dizi içerisinde. Yani sekülerlerde en ufak bir kötülük varsa o şu an birazcık Alev'in kötü karar alma mekanizmasına falan yüklendi. Öyle olunca böyle kalacağını düşünmüyorum dizinin. Yani bence daha da yüklenecek bu şeyi.
Kızılcık Şerbeti'ni mi diyorsun?
Yok yani Kızıl Goncalar da bence güzel bir dengede başladı. Ama bu denge değişebilir diye düşünüyorum. Kemalist karakterlerin çok hızlı kendi ön yargılarıyla yüzleştiği, çok hızlı dönüştükleri, çünkü zaten değişime açık oldukları, zaten dünyalarına uzaktan o gördükleri, anlayamadıkları kültürlere bir şekilde işte öğretmen olduğu için, doktor olduğu için falan yer vermek zorunda kaldıkları, onlara istemeseler bile yardım ettikleri bir şey var, anlatı var bu yapımlarda. Diğerlerinin içlerinde de dönüşmek isteyen ve dönüşmek istemeyen karakterler var. Yani bu belki gerçekte de böyle örnekler çok olduğu için de böyle yansıtılıyor olabilir. Ama tabii ki bir tercih. O yüzden hani Kızıl Goncalar dizisinde de ben bütün şeyimi tetik duygularımı bıraktım diyemeyeceğim. Ama bu ilk iki bölümde gerçekten iyi bir denge gördüm. O da bence hikayeyi dışarıdan değil de, yani çok böyle çekim tekniklerinde falan bir şey yapmışlar. Yani böyle biraz daha bağ kurmamızı istemişler bütün karakterlerle gibi hissediyorum. Yani mesela Meryem, değil mi? Meryem mi kadının adı? Özgün Amal'ın oynadığı. Mesela evet, Özgün Amal'ın oynadığı Meryem cahil bir kadın, cahil bırakılmış bir kadın. Ama çok akıllı bir insan şeyi, aurasını ilk iki bölümde bize veriyor. Ve çok az repliği var aslında. Ve çok garantici, çok korkuyor yani, çok korktuğu şartlar içerisinde ve evinde değil, rahat değil, çocuğunu korumak istiyor. Ona rağmen bunu verebilmiş olması dizinin mesela bir başarı yani, küçük bir örnek. Böyle bir sürü karakter var. Ya da mesela o Efendi Hazretleri'ni ben daha görmedim de, belki ikinci bölümün sonunda gösteriyordur. Hani Efendi Hazretleri'nin aracısı olarak konuşan Sadi Efendi'nin işte bize sürekli ev halini göstermesi, şey, yanındakilerle ilişkisi, ama bir yandan içten pazarlığı, ama üstten emir geliyor onu yapıyor falan. O böyle yani muhtemelen villain olan bir karakteri iyi kurduklarını düşünüyorum. Yani sadece höt zöt sakal git gel falan, bu çok sıkıcı olurdu gerçekten ve doğruyu da yansıtmazdı gibi geliyor bana.
Mesela bu Sadi ile alakalı araya girip bir şey söylemek istiyorum. Sadi ilk sahnesinde direkt hani işte tamam, hani komedi unsuru, şey, dindar, sofu, düzenbaz, şey, adam, hani gösterilen şey bu.
Bir de o adamın
oyuncudan da kaynaklanıyor galiba değil mi? Çünkü o oyuncu hep böyle kötü roller. Hep böyle rollerde oynadı.
Çünkü bu adamı görüyorsun, ha işte şey veriyor, vaaz veriyor. Vaazda da böyle çevresindekileri aşağılayan, çevresindekileri tenkit eden böyle üstenci bir üslupla bu vaazı veriyor. Sonra bir sonraki sahnede eşiyle bir şey yakınlığını anlatan bir sahne. Ama ben o sahnede bu kadını ilk defa görüyoruz ya, ah dedim bu kesin şey... Hani evlilik dışı bir ilişki. Yani çünkü bizi öyle şartlamışlar ki bu adamlar evlilik dışı ilişki yaşarlar. Hani medyada da bu şekilde gösterilirler diye. Sonra bölüm boyunca bu adamın ne kadar hani karakterinin zaafları şunları bunları falan olsa da evine ailesine çok bağlı olduğu, karısına aşık olduğu, karısıyla arasındaki o bağın hoş böyle tatlı bir bağ olduğunu falan bize anlatarak aslında... Şey yapıyor yani, izleyiciyle bir oyun oynuyor bence orada dizinin yapımcıları. Çok hoşuma giden bir oyundu o yani. Bizim beklentilerimizi ters köşe yaptırıp bize işte şöyle diyeceğim zannettin ama böyle diyeceğim falan yaptırarak böyle.
Evet.
Bayağı hoşuma gitmişti. Mesela aynı şekilde ikinci bölümde şey oluyor. Bu Sadi'nin hanımı, şimdi isimlerini çok vakıf değiliz henüz dizi yeni başladığı için, ama bu kadının abisi börekçi ve işte böreklerine şey katıyormuş, tereyağlı deyip aslında başka daha ucuz bir yağ kullanıyormuş. Ve bu ortaya çıktığı zaman şeyde, tarikatta olay oluyor ve cezalandırılıyor. Herkese alenen, yani herkesin göz önünde adam cezalandırılıyor. Adam cezalandırılınca kız kardeşi, Sadi'nin eşi çok tabii şey oluyor, dünyası yıkılıyor bilmem ne. Ve Sadi'ye sen buna nasıl izin verirsin diye şey yapıyor. Çıkışıyor. Mesela ben o noktada Sadi'nin, yani alışa geldiğimiz bu kuru kıt karakterler hep şey yaparlar ya işte, hani tamam halledeceğim hanım, sözümü çıkaramadım, sözümü geçiremedim ama halledeceğim hani deyip daha sonra o şey işini güdmesi, hani ailevi çıkarlarını güdeceğini görürüz. Ama o sahnede beklentimizin dışında adam diyor ki hayır efendim, yaptığının cezasını çekecek. Böyle bir şey yaptıysa böyle ve işte sen benim babama karşı gelemezsin. Orada da aslında bir enaniyet var. Orada şey diyor, yani sen bizim ailemize gelin geldin. Sen hangi aileye gelin geldiğini farkında mısın? Orada da bir çirkinlik var ama daha böyle istikrarlı bir duruş sergiliyor ya. Biz bu istikrar, ben bu istikrara şeymişim, özlem duyuyormuşum arkadaşlar yani.
Değil mi? Karakter iyi çalışılmış. Yani
evet.
Hani bu adam ne yapar? Yani pislik yaparsa da nasıl yapar? Çünkü başta mesela bu tereyağı mevzu duyulduğunda birçok insan Meryem'i suçluyor. Yani gidiyor kocasını tehdit, siz buraya alışamadınız galiba falan. Ama bir noktada orada artık hukuk şeyi olarak gördükleri Efendi Hazretleri'nden bu olmaz şeyi gelince, orada Sadi'nin aslında bütün sadakatinin neye olduğunu görüyoruz. Evet, kendi çıkarları var. Yani orada saygınlığını, şusunu, busunu önemsiyor. Karısına da aşık olabilir ama yani şeyi göstermesi, o sahne, o şiddet bağırdığı sahne, sonra da tekrar barışıyorlar falan. Bana kimi hatırlattı biliyor musunuz bu adam? Cici filminde Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı karakteri konuşmuştuk ya. Hani demiştik ya böyle...
Baba karakteri.
Kötü babalar ama bir şekilde vazgeçilemiyorlar yani, hani aile tarafından. Hani bana biraz oradaki o griliği hatırlattı. Yani işte aynı demiyorum tabii ki de, ama bu tip figürlerin bence temsil ettiği şey, hani insanları bir arada tutuyor, işte ona laf söylüyor, alttan ona laf söylüyor, onu çeviriyor, karısını çeviriyor falan. Ama bir yandan da çok problemli davranışları da var yani orada. Hani Cüneyt müdahale etmese, Meryem ısrarcı olmasa, normal şartlarda Meryem özür dilerim diyecekti, içten içe sinirlenecekti, söylenecekti falan. Yani Meryem'in duruluğu orada mesela çok kilit bir özellik. Yani geri adım atmıyor, kavga da etmiyor. Yani bilmiyorum ama beni çok etkiliyor mesela o karakterin yazılışı. Yani kızı için sürekli bir şey didikliyor ama çıkıntılık yapmıyor. Yani böyle bir sınırların ve imkanların çok fazla farkında olmak zorunda kalmış bir kadın var. Ve bir yandan da sinsi ama başkalarının ve ailesinin sempatisini kazanmış güçlü bir adam olarak da Sadi'yi görüyoruz. Yani O açıdan bana da çok şey geldi. Ya dediğim, bu hazzı niye yaşadığıma şaşırdım. Yani kadına bağırıyor ve ben o an aa evet böyle olmalıydı zaten falan diyorsun
ya
yani.
Çünkü dediğin gibi o karakterin neleri yapıp neleri yapamayacağına dair kafamızda bir olasılıklar şeysinin oluşması bu hikayeyi gerçekçileştiriyor ya. Yani çünkü Türk dizilerinde yazarın olmasını istediği şeyin olabilmesi için dünyalar yıkılır, öyle olur, böyle olur, hiç olmayacak şeyler olur. A noktasından B noktasına varılabilmesi için ve böyle hani şok ettiği için mesela şeyden Kızılcık Şerbeti'nden örnek verelim. Yani bu Ömer karakteri, bence tabii siz farklı düşünebilirsiniz ama Ömer'in son iki bölümdür işte içiyor, sıçıyor, onunla beraber oluyor, tek gecelik aşklaşıyor falan. Yani Ömer'in bütün bunları yapabilmesi bir plot twist ama gerçek hayatta bence çok da böyle olabilecek şeyler değil yani hani. Öyle olduğu için hani Sadi'nin sınırlarının ve o çizilmesi ve biz bu sınırlara riayet edeceğiz. Çünkü insan öyle çok çabuk değişen şeyler değildir. İnsanlar öngörülebilir şekilde hareket ederler. Karakterleri nettir falan gibi bir alt mesajın verilmesi. İleride de yazar A noktasından B noktasına bir şey getireceği zaman zorlanacağını, böyle bir yükün altına gireceğini, bizi inandırmak için uğraşması gerektiğine dair bir taahhütte bulunmuş oluyor. Bu benim hoşuma gitti açıkçası. Yani birazcık da onlar zorlansın canım yani. Ben öyle her hikayeyi yiyecek değilim falan gibi. Ya çünkü baktığın zaman de. Yani tamam tarikatlar içerisinde çok fazla şeyler dönüyor. Nasıl diyeyim? Ya ben de Luna'nın bahsettiği gibi böyle çeperlerden bir şeyleri görebilmiş. Çevremde işte buralara girmiş çıkmış insanların anlattıklarından, tecrübelerinden falan böyle bir şeyleri anlayabilmiş birisi olarak. Hani oralarda böyle çok fazla statü oyunlarının döndüğünü, birilerinin ayaklarını kaydırmaya çalıştığını, işte ay efendi hazretlerinin gözüne girelim falan diye böyle türlü türlü oyunlar yapıldığını falan bunları biliyoruz. Hani böyle bir taht oyunları tarzı şey ortamda. Bütün bunların yine de kendilerini biz iyi Müslümanız yani öylediler dediler tabii Allah'la aralarında bir şeydir. Hani bu belli bir standarda belli bir hani şeye sorumlu görmek çerçevesinden yaptıklarını unutmamak lazım. Çünkü gerçekten belli bir ahlaki kurallar silsilesinde yaşamaya çalışan bir gruptan bahsediyoruz yani hani. Bu arada, o yüzden bilmiyorum, heyecanlandım ya. Yani hikaye nereye gidecek ben merak ediyorum yani.
Aynen, %100 katılıyorum. Ben şu an mesela 3. bölümü hani biz bu bölüme kaydedene kadar o gelir ve izleriz falan diye bekliyordum böyle. Ben de gerçekten merakla bekliyorum. Ben de çok beğendim. Bu muhtemelen hani Sadi'den biraz konuştuğumuz için herhalde yani Sadi'nin muhtemelen daha bozulduğunun mu diyelim, ileride çok daha ortaya çıkacağı şeyler göreceğiz gibime de geliyor. Yani muhtemelen şeyhleri miydi ne diyorlardı şeyleri, hocalarının diyelim.
İşte, efendi hazretleri.
Efendi hazretleri dedikleri şahsın gözünde değersizleştiğini düşündüğünde, işte ondan sonra hani sadakati dedik ya o ailesine şeye karşı diye. Muhtemelen hani böyle çok ciddi yaralar ya da alıp işte kendisinin onlar tarafından kendisinin onlara verdiği değer kadar yani değerli görülmediğini gördüğünde muhtemelen onun da karısının beklediği gibi davranma durumları olacaktır gibime geliyor.
Bir haklısın de evet. Cüneyd'e onun verdiği değeri, Cüneyd'in hiç geri çevirmediğini, Cüneyd'in böyle ondan tiksinir gibi baktığını falan görüyorsun
evet.
Yani.
Cüneyd bu arada değil.
Bu arada Cüneyd isminin seçilmesi de benim hoşuma gitti. Çünkü direkt olarak Cüneyd el-Bağdadi'nin sanki bu şey var ya, sufilikten delirmiş diyeceğim. Hani böyle hani fena filaha karıştım anlamında enel hak deyip hani ben hakkım dediği için şey yapılan, idam edilen o değil miydi?
Hallacı
Mansur muydu? Ama Cüneyd el-Bağdadi'nin de sanki öyle benzer bir şey yok mu? Neyse burayı sileriz yanlışsa. Sanki böyle bir daha önceden de hani çünkü o gariptir falan dedikleri bir karakter olarak iyi seçildiğini düşünmüştüm ismin. Ben şey Cüneyd'e girmeden önce şeyi de söylemek istiyorum hani bu konuyla ilgili. Bence Kemalistlerin tasvir edilmesi de çok gerçekçiydi. Yani o aile ilişkisi, baba 28 Şubatçı, çok baskı yapmış, çocuk doktor olmuş. Baba kadar sert değil ama bir yandan da hani tam o işte doğu hizmeti yapmış doktor şeyi gözlemleriyle bütün dünyayı ona göre şekillendirmiş kafasına falan. Bir yandan hani psikiyatrist ama terapist değil. O yüzden hani çocuğuna faydası olamadığı yeri tam böyle hani o çocuk hani tırın kör noktası gibi bir yerde büyümüş yani. Hani ve bunlar çocuk çalıyorlar. Yani biraz da bence bu dizinin iyi eğilse iyi olacağı yer o.
En komik tarafı yani o değil miydi?
İnsan, insan olarak görmüyorlar yani.
Çocuğu mu diyorsun?
Çocuk, hayır, ne? O aile hayır, yani.
O aile. Çocuğuna karşı hakkını yani.
Yani o aileyi insan olarak görseler bunu yap, hani o an hani biz yapsak mı yapmasak mı evliliğimizi kur, hani çocuk çalıyorsunuz. İnsan şeyi suçu işliyorsunuz yani hani. Ve
bu tam böyle devletin zaten hani halk, Türk TC'nin halka bakışı değil mi? Yani sen yetiştiremezsin, sen nasıl yetiştireceğini bilmiyorsun, cahil. Hani devlet okuluna o çocuğun verilip ya da işte o yatılı şeylere, yatılı okullara verilip bilmem nelere hani doğru düzgün formatlanması mevzusu. Hani bana çok şey geldi. Kemalist birisinin bunu yapmasına hiç şaşırmadım açıkçası.
Zaten bunu söylüyor da arkadaşlar, bunlar bunu söylüyor da yani o ailede yetişseydi hali ne olurdu diyor. Ve görecekler şimdi farkı. Fark derken fark çok iyi oldu ya da çok kötü oldu değil. Yani farklı olduğu görecekler. Hani o açıdan bence bu oradaki sıkıntıları da gösteriyor. Mesela adam kızıyla 13 yıldır konuşmuyormuş. O solcu kızı muhtemelen. Çünkü orada böyle evlilik üzerine yaptıkları konuşmalardan onu anlıyoruz. Böyle kız sistem karşıtı falan. Muhtemelen üniversitede farklı şeylere gittiği için babası onunla konuşmuyor. Yani kız ne bileyim dindarlaştığı için değil, muhtemelen solculaştığı
yetmez
için konuşmuyor.
Yetmez ama evetçiymiş kız arkadaşlar.
Ha, değil mi?
Öyle evet. Yetmez ama evetçi dedi kızı için.
Ben diğer adamı kastediyor zannettim ama vatan haini dediği kızıydı değil mi? Yani bu ilişkileri göstermesi açısından da bence ilginç. Çünkü hani biz şimdi Kemalistler dediğimizde bu da homojen bir yere oturmuyor aslında. Bilmiyorum o orada nasıl, o farkları nasıl göreceğiz bunu merak ediyorum.
Ama bence bu az orada az sayıda karakter vermelerinin sıkıntısı var. Şimdi tarikata baktığın zaman bize bir 10-15 tane karakter verdiler. Onların her birini işleyebilirler. Her birinin kendine has hikayesi olacak. İyisi olacak, kötüsü olacak falan. Ama yani Özcan Deniz'in ailesinde çok el parmaklarıyla sayılır ölçüde kişi var, karakter var. Öyle olduğu için o kadar ilginç hikayeler sunamayacaklarmış gibime geliyor bana oradan.
Bana tam tersi gibi geliyor ama şu açıdan. Hani sana hak veriyorum. Bu dizi bir süre sonra kolaya kaçarsa şunu yapar diye korkuyorum. Gösterdiği çok fazla karakter var dedi ya tarikat tarafında. Yani bunlar zaten tek şeyi düşünmeye meyilli insanlar diye yazmaya başladığı bir noktada. O kalabalık tam da o hani cult iş, kültüse benzer olayı anlatmak için bir motife dönüşme tehlikesi barındıran bir konu bu. Ama bir öte yandan Özcan Deniz'in işte karısı gitti, kızı ikinci bölümde uyuşturucu almaya başladı falan. 28 Şubatçı dede bir anda demeyeyim de yani işte kadını bakıcı olarak kabul etti ve kızı eğitim vermek istedi falan. Umarım yani oradaki çatışmayı daha iyi işlerler. Umarım sadece ikinci bölümdeki o kızın tahtaya yazdığı
evet,
mantık şeyi olmaz.
Olur yani, aynen.
Yani çünkü orada çok yerleşmiş bir şey var. Yani hani 28 Şubatçı dediği adam yani muhtemelen hiçbir zaman dersine başörtülü bir kız almamış. Şimdi evine ayağına gelen bir kızı çok özel bir çocuk diye yani... Ya bir başını açtırmaya çalışması ya bir kafa yani çünkü bu düzelmemiş ki adam, bununla bir problemi yok yani hani. Bu tarz çatışmaları yazma açısından benim tahminim o az karaktere çok daha majör duygular ve şeyler yüklerlerse hiç güzel olmaz yani. Senin dediğin dengeyi, baştaki dengeyi bozmuş olurlar.
Ya hepsi şu an o kadar sevimsizler ki yani Özcan Deniz'in kendisi çok sevimsiz. Yani her konuya Atatürk'le başlaması, ağzını açar açmaz, Gazi hikayesi anlatması falan. Yani onunla çocuğu da dalga geçiyor zaten hani. Yani böyle şey çok preachy böyle hani şeyde de var onu. Yani mesela iki dünyada da diyeyim onu gösteriyorlar. Ağzını açacakları zaman yani deprem bölgesinden birisi gelmiş. İşte yaşadığımız her şey imtihan bizim imanımızı kuvvetlendirir falan gibi böyle ya anlamsız şeyler söylüyor kadın ona bu Sadir'in eşi şeye Özgün Amal'a. Sonra öteki tarafta o da herhangi bir mevzu yani ay çok zor şartlarda çalışıyoruz hocam falan diye böyle bir azıcık yakıncak oluyor. Sen zor şart ne demek görmemişsin diğeri oradan şeye başlıyor falan. Ya yani
evet.
Didaktiklik, o Türkiye'nin artık sıkıldığı didaktikliği ikisi de gösteriyor.
Aynen. Ya o özellikle onu ben de not etmiştim böyle şey diye hani şartlar. Her iki tarafında bizim şartlarımız böyle miydi? İşte şunun şartları böyle miydi? Böyle bana şey gibi geliyor. Yani bunu Atatürk tarafından ya da peygamber ya da başka bir tarafından da söylediğinde onların geçtiği direniş kültürünü zayıflatan bir şey gibi geliyor. Bunu kabul et. Yani doktora diyor ya doktor arkadaşına orada hani ne yapalım böyle yaşayacaksın. Halbuki daha iyileştir yani. Bu arada şeyle ilgili doktorlarla ilgili hani şey söyledik ya bu çocuğu çalma meselesi. Bana çok absürt geldi mesela o. Hani ben onu şey gibi okumadım. Ya bunu bunlar yaparlar gibi okumadım. Çünkü iki tane
evet,
doktor.
Evet sen komik dedin orada. Ben de komik neden yani. Komik dedi diye kafama soru işaret çıkmıştı. Neden yani?
Çünkü yani böyle bir şey hastanede hani işte biz bu çocuğu alalım işte bunlar doktorlar falan hani çok mümkün bir şey değil gibi geldi. Bir de hani bu geçmiş zamanda olan bir hikayeymiş gibi de değil ya yani daha yakın bir zamanda olan bir şeymiş gibi gösteriliyor. Hani bunun olma ihtimali bunun bu kadar kolay hani iki tane yetişkin doktorun işte hadi biz bu çocuğu şey aparalım kaçıralım falan demesi bana böyle başta şey gibi geldi daha zayıf geldi bilmiyorum. Başka evet. Bir tür şekilde mi olsaydı onu bilemiyorum ama hani o konuda bana biraz zayıf geldi. Yani şu an böyle bir şey gerçekten görür müyüz? Hani iki tane doktorun bir hastanede böyle bir şey yapacağını. Bir de kayıtlar bilmem ne söz konusu. Yani nasıl acaba olurdu? Ben o yüzden biraz
ya
onu çok inandırdım.
Ya galiba şeyden ötürü o mümkün oldu. Ben de şimdi düşünüyorum çok bilgi ve bağlam vermiyorlar oraya dair henüz. Ama şimdi neden kaçıyorlar? Yani Meryem'le eşi hastaneden neden kaçıyorlar o esnada? Çünkü Meryem henüz reşit değil ve doğum yapıyor. Eğer çocuğun kaydını işte anne babasının nüfus cüzdanı şusu busu falan filan bütün bunlarla hastanede eğer kayıt tutulursa başları belaya girecek. Benim anladığım o. Öyle olduğu için hani çok acil bir şekilde yardım almaları lazım. Onun için geliyorlar ama bakıyorlar hani çocuk da yaşamadı zaten hop diye henüz herhangi bir işlem yapılamadan kadını kaçırıyorlar. Öyle olduğu için bence onların kaçtığını bildikleri için de diğer doktorlar hani Özcan Deniz'le eşi o yüzden o çocuğa sahip çıkıyorlar gibi. Çünkü hani onları suçlayabilecekleri ortada bir paper trail yok. Yani diğerleri şey yapmamış hastaneye böyle kayıt olarak girip sonra check out etmiş falan tipler değil yani. Bence ondan mümkün oldu.
Enteresan. Çünkü ben şey de düşünüyordum ya hani hiç mi kimlik bilgileri bir şey yok hani çocuğun anasının babasının adı bir şey onları falan olabilir böyle olmuş olabilir. Şey konusunda ne düşünüyorsun ya kadın bu terk edip giden Özcan Deniz'in karısının ismi neydi hatırlamıyorum ama. Sence yani mesela bu Kemalist grup dedik ya o aile içindeki. Bana sanki daha pozitif ya her ne kadar çocuğa karşı olan o sevmeyişi, o kadının o değişmişliği muhtemelen bebekken seviyordu ama büyüyünce gözüne artık değişik mi geliyor o yaptıkları şeyi mi hatırlıyor? Hani çocuğu çalmak o yüzden vicdan azabıyla mı çocuğu sevemiyor bilemiyorum sebeplerini. Hani o yüzden böyle çok gözümüze hoş gelmiyor zaten kadının tavırları. Yani ne düşünüyorsun o kadınla ilgili? Bana biraz daha pozitif geliyor sanki bazı tavırları o kadının.
Ya çok ilginç. Mesela çocuktan ayrılırken dahi çocuğa karşı tavrı babasının çocuğa karşı tavrından daha empatik. Yani çocuğu daha iyi anlayabiliyor. Çocuğun ihtiyaçlarını nasıl karşılanması gerektiğini falan çok daha iyi biliyor babasına göre. Ama bunları vermiyor. Yani çok değişik bir karakterdi. Bir kere izlemesi çok güzeldi bence. Kadın değişik böyle şuh mu diyeyim şuh da bir yanı var gibi yani.
Ya orası bir
havası vardı
var,
evet.
Aynen.
O yüzden o yani helal olsun oyuncuya çok hoş oynamış yani. Böyle o kadını izlemesi hoşuma gitti. Daha önce gördüğüm de bir oyuncu değildi. Sonra o çocuğa karşı tavrındaki hani hem merhametli hem çok merhametsiz, hem anlıyor hem anlamıyor falan. Ben de bir hani kız annesi olduğum için böyle şey oldum yani, nasıl diyeyim, o kızın annesine karşı o aşırı düşkünlüğü, o böyle anne ben hiç evlenmeyeceğim, hep senin yanında olacağım falan hali. Benim de şu anda kızım şeyden geçiyor. Hani 7-8. aylarda böyle bir ayrılık şeysi, separation anxiety yaşarlarmış çocuklar. Odadan çıktığın anda ağlamaya başlıyor falan böyle. Bana çok şey geldi böyle. Allah'ım ne olur çocuğumu bu kadının çocuğunu şey yaptığı gibi, hani yüzüstü bıraktığı gibi yüzüstü bırakmayayım falan. Böyle bir garip oldum izlerken yani.
Ya çok zor bir şey. Hani kadın bir yandan biyolojik anne olmak istiyor. Sanırım öyle yani bir şeysi var. Bir yandan da hani o ikilemi izlemek bile çok değişik hissettiriyor insan. Hani gerçekten bu bir de şöyle bir şey de olmuş olabilir. Biyolojik anne olup bu kadının hissettiği gibi hisseden insanlar da %100 vardır.
Vardır muhakkak tabii.
Yani. Yani bana
bir de evet, yani o kadının değişik yanlarından bir tanesi de şuydu. Hani Birgül'dü galiba kızın adı değil mi? Bu tarikat.
Tam ona gelecektim.
Büyüyüp sonra tarikattan
kovulan. Kovuldum demişti, evet.
Yani mesela Birgül'ün hikayesinde bu kadının önemli bir yanı şey var. Birgül Burs diye kayıtlı. Yani o yüzden değişik bir kadın, yani iyiliği var, iyi yanı var, kötü yanı var, böyle merak uyandıran birisi ve ben umut ediyorum ki hani onu Almanya'da bırakmasınlar, hani geri getirsinler bir şekilde, hikayeye dahil etsinler.
Bence de o kadının kesinlikle geri gelmesi lazım. Hani bu Birgül konusuna ben de girecektim. O yüzden aslında o Kemalist grup içinde acaba bu kadının yeri biraz daha farklı olabilir mi diye. Çünkü hani bunlar konuşuyorlar ya, çocuklara fikirlerini empoze etmek, popülasyonun çokluğu falan gibi konular konuşuluyor. O kadını mesela gördüğün zaman, tarikattan kovulmuş olan kadının mesela başörtülü, İmam Hatip Lisesi'nde işte çalışan bir hoca olarak görüyoruz. Yani kadın böyle hani laik seküler bir yaşamı var ama hani burs vererek ya da işte ne bileyim hayatına girerek o kadının böyle fikirlerini değiştirmeye çabalamış, işte bak sen tarikattan çıktın şöyle böyle, hani öyle bir yanını görmüyoruz. Kadın Birgül kendi kendine, kendi inançlarıyla devam etmiş. Muhtemelen finansman olarak hani o kadından fayda sağlayarak kendine daha özgür bir alan yaratmış aslında. Ben o yüzden o kadının hani bu tarafa doğru, yani iki uç bir grup var, o anne kadının biraz daha yakın olduğunu düşünüyorum. Hani başörtülülere ya da işte daha kendinden farklı gruplara daha sıcak, ılımlı yaklaşabilen bir kadın.
Daha böyle ideolojik olarak daha şey değil, sert bir insan değil yani. Özcan Deniz'le karşılaştırdığın zaman böyle pataküt değil de biraz daha ideolojik davranmayan birisi. Bir de benim hoşuma giden sahnelerden bir tanesi, şu ayrıntılardan bir tanesi diyeyim, şu olmuştu. Şimdi bunlar İstanbul'a geliyorlar, Meryem ve Zeynep. Ve ilk otobüsten iner inmez karşılarına 4-5 tane öğrenci çıkıyor. İmam Hatip öğrencisi. Ve Zeynep şöyle dönüp onlara bakıyor. Yani çok istiyor onlardan biri olmayı. Sonra birkaç sahne sonra annesine diyor ki, anne ne kadar güzel giyinmişlerdi. Çorapları da ne kadar kalındı, ne kadar muntazamdı falan. Hani böyle ne kadar tesettüre riayet ediyorlardı falan gibi böyle. Yani bu sahne bir Zeynep'in arzularının ne kadar masum ve ne kadar makul olduğunu gösteriyor. Şimdi bu sahne başka bir senaristin elinden yazılsaydı şu şekilde yazılabilirdi. Orada bir kolej çocukları olabilirdi. İşte erkekli kızlı bir arkadaş grubu yürüyorlar. Kızların etekleri dizlerinin üzerinde, bilmem ne, kahkahalar atıyorlar falan filan. Ve Zeynep bunları görüp okumaya özeniyor olabilirdi. O yüzden hani Zeynep'in, bak işte Zeynep'in derdinin hani bak işte dindar ailelerin kızları o baskı üzerlerinden kaldırıldığı zaman tamamen çok daha seküler bir hayat yaşayabilirler, bunu arzuluyorlar, hepsinin içerisinde bastırılmış böyle bir şey var anlatısı yapmayıp, ya bu kız hani derdi bu kızın dinle değil, derdi bu kızın dinin yapmak istediği şeyleri, arzu ettiği şeyleri yapmasının önüne engel olarak, ket olarak konulmasında gibi bir anlatısının olması benim çok hoşuma gitti açıkçası.
Ben orada çok duygulandım ve yani mesela sonradan bu adama verdiği tepki falan, tamam neyse hani birazcık cesur geldi bana, yani mesela Zeynep'in yetiştiği ortamı düşününce, babasıyla ilişkisini falan. Bu konudaki bilgisi bile fazla geldi diyebilirim. Yani 28 Şubatçı ne demek tam olarakla ilgili. Bu benim önyargım da olabilir ama sonradan bu şey sahnesinde o gün işte soruyu cevapladıktan sonra yatarken ben ağlıyor zannediyordum. Sesi kapalıydı o sırada izlediğim sahnenin. Gülüyormuş herhalde. Annesi geliyor, delirdin mi kızım falan diye. Anne ben Allah'ı çok seviyorum. İşte bugün o soruyu bana çözdür diye falan dediği noktada mesela çok duygulandım. Çünkü gerçekten de yani insan bir sürü duygu yaşıyor ama böyle bir zafer duygusu yaşadı ya da çok ihtiyacı olan bir yerde bir yardım geldi ya da aslında yanlış bir şey yapmıyorsun. Yani hani Allah bana bu kabiliyeti niye verdi eğer bu yanlışsa diye sorduğu nokta. Gerçekten böyle hani genç bir insanın, genç de olması gerekmiyor da hani Allah'la özgün olarak kurulan bir bağ var ya, hani aileden gördükten sonra yeniden kurulan bir bağ var. O süreci, o orada akla gelen düşüncelerin her zaman hani Allah var mı yok mu ya da işte ne bileyim kurallar üzerinden bir sorgulama değil de tam da o ilişki üzerinden. Yani şu an iyi bir şey oldu, ben iyi bir şey yaptım ama buna Allah yardım etti ne hissettiğin zamanki o tatlılığı falan. Yani bu senaryonun içinde görmek bana çok iyi geldi açıkçası.
Kesinlikle katılıyorum. Ya şey var mesela hani bence özellikle Meryem ve Zeynep karakteri üzerinden bana şey gibi geliyor. Evet bir tarikat var. Hatta bu tarikat mesela işte hani o şeyhlerine yakın oldukları için artık çocuğumuzun da ahireti kurtulduğu falan gibi hani şirk koşacak. Yani şirk koşan şeyler söylüyorlar yani aslında. Ama mesela Meryem ve Zeynep'in isteklerini hani sadece Allah'tan ve hani sadece ona dayanarak istiyor olmaları hani onu çok verdiler. Mesela hani kadın kızına dönüp korkma hani işte hani Allah bizimledir şeysi vardır ya. Onu böyle söylemesi hani insandan değil ama Allah'tan korkarım hani falan gibi. Bu bağımsız o Müslüman şeyini verdiler ya o karakterlere, benim çok hoşuma gidiyor mesela. Bir de aklıma sen konuşurken şey geldi. Sadi karakterinin söylediği bir şeyden çıkacağım. Bence ben hala şaşırıyorum bu dizinin neden yasaklandığına. Çünkü bence hani tarikat bazı yönlerden hani sorunlu gösterilse de bazı yönlerden de çok ilerici de gösteriliyor. Mesela hani Sadi orada Cüneyt'e dediği şeyi hatırlıyor musunuz? Hani biz normalde psikolojinin, psikiyatrinin böyle birçok insan tarafından reddedildiğini biliyoruz. Hani niye gidiyorsun ki terapiste ya da niye psikoloğa gidiyorsun ki psikiyatriste falan. Hani din yeter anlayışı var ya birçok insanda. Mesela Sadi'nin orada Cüneyt'e şey demesi benim çok hani hem hoşuma gitti hem şaşırdım. Hani beklemiyordum da belki. İşte sana bazı insanlar kötü gelmiş olabilir ama bazı insanlar da iyi gelebilir. İnsan insan için yaratılmıştır. Hani sen psikiyatriye git, faydası dokunur gibi bir yoruma çıkacak bir şey söylemesi bana ayrıca değişik geldi mesela. Hani böyle
ama yani değişik gelmesi garip değil. Çünkü zaten en başta onun duruşu senin de beklediğin şekildeydi.
Aynen evet. Doğru.
Ya ama sonra bir baktı ki yani Cüneyt adam öldürüyor. Adam halifesi şeyini başlarına geçecek kişi yani Efendi Hazretleri ölünce. O noktada hani şey yapması
ama yani bu kadar çabuk switch olması bile şey hani normalde şimdi daha diretiyorlar ya insanlar hani çok depresif bile şey bile olsa birisi ne gerek var Kur'an yeter hani falan gibi işte din yeter gibi şeyleri çok duyduğumuz için ben o konuda çok uzun bir direniş beklemiştim, çok çabuk çözüldü, o yüzden daha açıktı yani aslında adam bence.
Ben o noktada hani bu psikoloji ve psikiyatrinin dahil edilmesini de başarılı buldum açıkçası. Yani tabii ki bu plot açısından da kullanışlı, hani doktorun konuşması, konuşturması, ikna etmesi, hani ne sıfatla bu insanların yolları kesişecek sorusuna önemli bir cevap. Ama hem yani ilk bölümde olduğu gibi memleketteki insanların dertlerini göstermesi açısından kullanışlı bir şey, hem de bu bana hani Bir Başkadır'daki peri karakterinden bu adam hangi açılardan farklı, Özcan Deniz'in karakteri mesela bunu düşündürttü. Tabii ki çok benzer yanları var. Aslında çok çok benzer yanları var. Ama mesela Özcan Deniz'in o kıza vaaz çekerken hani sen bu insanlara yardımcı olamazsın bu kafayla dediği noktada ayrıştığını düşünüyorum yani. Ya Peri de böyle düşünüyordu muhtemelen de. O onun için çok şeydi, triggering'di yani karşısındaki kadın o zaman için. Zaten kendi de o yüzden gidip terapi alıyordu yani. Ama Cüneyt'i ne tamamen hasta, yani ne tamamen mevzuyu psikolojize edecekler gibi görünüyor şu ana kadar gördüğüm kadarıyla, ne tamamen kendi haline bırakacaklar gibi görülüyor. Ki bence bu genel insanların hali, yani hepimizin terapiye ihtiyacı var muhabbeti, hepimizin hayatın farklı dönemlerinde daha fazla veya daha az böyle bir yardıma ihtiyacı olabilir, bunun normalleşmesiyle de ilgili bir şey. Bir yandan da şey yaşadım ben ilk başta, hani acaba böyle tarikatlar bu insanların psikolojisini bozuyor gibi bir yere mi bağlayacak tamamen dizi diye. Hala da o imkanları var bence, ama bununla ilgili olmadığını, biraz Cüneyt'i neredeyse fantastik bir karakter olarak yazarak çözmüşler. Yani Cüneyt şu an ilk iki bölümde gördüğüm kadarıyla biz ne olmasını istersek ona dönüşebilecek bir potansiyel barındırıyor içinde. Ve tabii ki de iki aşk hikayesinin şeyi olacak muhtemelen, bir kalp kırıklığının bir de kalp çarpıntısının şeyi olacak.
Ya bana şöyle geldi Cüneyt mevzusu. Sen cümleni bitirmeni beklemeden girdim hemen ama. Yani Cüneyt'in... çok yaşadığı ağır bir istismar tecrübesi var büyük ihtimalle. Babası tarafından yaşadığı bir istismar. Ve bu yalnız bırakılmışlığın ve istismar edilmişliğin hiçbir zaman hani onun iyileşmemiş. İyileşmemesinin üzerine bir de çok büyük sorumluluklar yüklemişler. Yani sen işte Efendi Hazretleri'nin bir tanesi, senin torunusun işte sen. Ve ona çok büyük de bilgi yüklemişler. Yani o İslam felsefesi, İslam fıkhı, şusu busu falan, çocuğu o çok erken yaşlardan itibaren bunlarla eğitip donatmışlar. Ve o donatılmış hali içindeki o kapanmamış yarayla birleşince çocuk, yani bir elin, çocuğun elinde bir silaha dönüşmüş. Yani o İslami terbiye ve şeyi o şu anda şey olarak kullanıyor. Bir yanlış yapan, hata yapan birilerini ezmek, ortadan kaldırmak falan.
Marvel
hani böyle
şey gibi. Batman.
Evet, aynen. Yani tam süper kahramanlı yapmaya çalışmışlar. Yani
pisişik böyle şeysi var gibi sanki, böyle başka bir dünyadan.
Uçacak oradan sanki, un kapanından. ve hani bence orada... birkaç şey var tarikatlara yönelik eleştiriyi getirecekler bence. Bir, istismarın ortaya çıkmasına engel oluyorlar. İki, istismarı özellikle işte kızı evlendirerek, Zeynep'i evlendirerek istismarı, bu erken yaşta evliliği ve evlilik cinsel istismarı saklıyorlar, şey yapıyorlar, devam ettiriyorlar gibi bir şey olacak. Ama hani bu aslında pek bilmediğimiz bir şey değil. Yani geçtiğimiz senelerde hatırlarsanız bir olay olmuştu. Yine evet. Böyle bir cemaatte, hangi cemaat hatırlamıyorum. Önemli bir hocası varmış. O işte kızını komşusuyla evlendirmiş. Komşusu ve işte 6 yaşındayken falan nişanlamışlar. Sonra evet. Kız ses kayıtları almış eşiyle, işte yıllar sonra eşine işte diyor ki beni neden seninle evlendirdi babam bu kadar erken yaşta falan işte. Çocuk da hani şey yapıyor işte, cahillik bilmem ne falan diyor böyle eşi. Sonra dava açıyor.
Ama cahillik dediği yaşta kendisi kocaman bir adam.
Tabii tabii
yani.
17-18 i̇şte yaşlarında birisi yani.
Aynen. İğrenç yani.
Sonra şey açılıyor, dava açılıyor vesaire. Kadın o ortamdan koparılıyor ve bir sürü olay oldu. Yani bence bu olayın şeysi de o olabilir. Yani şimdi bir yandan Cüneyt var. Hani Cüneyt'i bize böyle çok sempatik, sevilebilir, hataları olan, travmaları olan ama hani iyi bir şey yapmaya çalışan, hani adaleti davranmaya çalışan biri olarak resmediyorlar. Ama 3. bölümün şeysinde de Cüneyt'in Zeynep'le evleneceğini görüyoruz yani falan. Bu noktada böyle bir izleyici
İstiyoruz
olarak...
da ama sorun o değil mi yani? Zeynep'le evlenmesini isteyeceğiz yani. Ben de isteyeceğim, biliyorum yani izledikçe.
İstiyor muyuz? Nasıl isteyeceğiz derken ileri zaman mı?
Çünkü şöyle, Cüneyt iyi, Zeynep iyi. Cüneyt'in sanki böyle ön yargılara karşı alerjisi varmış gibi bir reaksiyonlarını görüyoruz. O mistik havasının altından iyi bir şey bekliyoruz. Yani bir psikopat çıkmasını beklemiyoruz. Öyle olunca da Zeynep illa evlenecekse, aa bu yakışıklı çocukla evlensin diyoruz. Yani bu, bu şekilde yazılmış hikaye.
Evet, maalesef.
Yani çünkü ben açık konuşayım şu an. İzleyici olarak bir anda seküler dünyadan birini beğense gidip de Nur Sema ile Umut gibi olsun istemem mesela. Yani şey, o hikaye farklı da hani öyle yazılmış bir şeydense şu an Zeynep'in o tarikat içerisinde hiçbir güç istemiyorken aslında sadece kendi yoluna bakmaya çalışıyorken bir anlamda bir güce ulaşmasını arzu ettirecek bir şekilde yazılmış. Ya da hani o, daha doğrusu o evlilik neye benzer? Bunu merak etmiyor musunuz? Yani bu matematik dehası kızla bu filozof şey vekilinin diyeyim şeyinin yani veliahtın evliliği neye benzer ve bu tarikatı dönüştürebilir mi? Böyle bir gücü olur mu mesela? Bence soru bu olursa çok ilginç olur. Ama ben şeyi de...
Hangi kadın hangi tarikatı dönüştürmüşsen
yok, zaten
ya.
Öyle yani. Ama şimdi Cüneyd'i fantastik yazmalarının böyle bir şey olduğunu düşünüyorum yani.
Ya ve ben de şöyle düşünüyorum.
Bu kadar tahammül gösteriliyor olmasını. Yani çünkü başka bir anlatı şu olabilirdi. Yani Cüneyd böyle garip garip davranırdı. Her sıkıntısı olduğunda onu doktordan eve getirip iki pataküte ya döverlerdi ya da şeyhin dizinin dibine oturtup işte tövbe çek bilmem ne yap ölüm ribatı yap vesaire gibi şeyler olabilirdi yani anlatabiliyor muyum? Hani bunun yerine böyle bir şey yazmışlar. Hani o kadar şeyleri derinlere girmemişler.
Bence ikisi birbirlerinde şey bulacaklar gibi. Yani nasıl diyeyim? Birbirlerinde huzur bulacaklar gibi. Ama bir yandan da durmadan bir evlilik içi cinsel istismar ve şey yani bir rape şeysi var. Tehdidi var. Yani bu kız bu erken yani şöyle bir şey var şimdi Cüneyd'i ilk bölümden babasının istismar ettiği bir kıza yardımcı olup sonra adamı öldürmeye kalkması üzerinden bize şey mesajı veriyorlar yani bunlar evlenseler dahi Cüneyt bu kıza dokunmaz falan gibi böyle bir mesaj veriyorlar. Ama bir yandan da Cüneyt'in hani tam da Luna'nın dediği gibi böyle ön yargılara ya da işte kendi tarikatına karşı yöneltilmiş şeylere eleştirilere çok böyle kıl olmasından ötürü de belki de Cüneyt şey diyecek yani hani evlilik içerisinde rape diye bir şey olmaz arkadaşım hani karımla tabii ki beraber olacağım de diyebilir. Böyle bir wild card da oynayabilir.
Kıskançlıktan gözü döndüğünde ne yapacağını da bilmiyoruz. Yani bu çiftin duruma düşüreceğini de bilmiyoruz. O kızda da çok tehlikeli bir potansiyel
tehlikeli
olduğunu
evet.
Görüyoruz. Anne de yani çok şey gibi yazılmış. Sanki Muhteşem Yüzyıl'daki Valide Sultanlardan biri gibi yazılmış.
Ay
yani.
Tam ağzımdan aldım. Bunu söylemeden bitirmeyecektim şeyi.
Zaten galiba öyle bir rolü de vardı o kadının.
Evet.
Lazım.
Bu Kızılcık Şerbeti'ndeki Pembe'nin de vardı galiba şeyde. Kösem Sultan'da sanırım oynuyordu.
Öyleymiş ben bilmiyordum.
Ya çünkü ben en son Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü izledim. Sonra işte bunu izledim. Kızıl Goncalar'ı izledim ve böyle o tarikattaki müzikler, giriş, yürüyüş, adamların etekleri falan. Hani dedim ki Muhteşem Yüzyıl izliyorum ya. Şu an ve ben çok severim Muhteşem Yüzyıl'ı yani hani böyle benim için ayrı bir yeri var. Böyle hani ondan çok esinlenmiş özellikle tarikat kısmını yazarken dindarları böyle şey yaparken kadınlar böyle Kösem Sultan, Hürrem Sultan gibi birbirlerine konuşuyorlar. Onun rakibi geliyor falan.
Ne o atmancılık.
Ama bir şey diyeceğim. Provokatif de olsa bir şey söylemek istiyorum. Gelmeden çok düşündüm yani bunu yani bu platformda çok fazla dindarları kötü temsil edildiğinde çok sert bir şekilde eleştirdiğimizi düşünüyorum. İki şey düşündüm. Birincisi ben Amerika'da bu Ahmedilik tarikatı var ya onların bir toplantısına gitmiştim böyle. Ve gerçekten de işte biri geçerken toplaşıp bakma olayları işte o saygıyla bahsetme ya da böyle her konuyu belli bir yere çekmeye çalışma gibi. Yani bunların bahsederiz diye konuşmuştuk ama hani bu Cult Iş diye bir kitap okudum yakın zamanda. Yani bu tarz grupların opera etmesi için böyle bir dil ve böyle bir oluşuyor yani. Hani bu yokmuş gibi anlatmak bunları hiç anlatmamak demek. Bunları anlatmamak demek ne yani kim için anlatmayacağız mevzusunu ben de sormak istiyorum kendime yani. Hani böyle dokunulmaması gereken kutsal bir şey varmış orada gibi bir hava oluyor. Çünkü Türkiye'de o yani seküler dinler çatışmasından ötürü sekülerler anlatırsa bu işin içine ederler ve haksızlık ederler gibi haklı da aslında bence bir endişe var. Ama bir yandan da hem tarikatlar olsun, varlığını sürdürsün işte ne bileyim faaliyetlerini sürdürsün gibi bir arzu varsa, onların hiç anlatılmaması, hiç konuşulmaması gibi bir arzunun olmasını garipsediğime karar verdim. Yani çünkü böyle bir diziye bakıp kötü bir şey görüyorsa biri, kendi tarikatında olmaması için çaba göstermeli diye düşünüyorum. Yani bu konuda farkındayım, çok şey bir şey söylediğimin, hani böyle hayalperestlik üzerinden söylemiyorum ama bence bu noktada yani Müslüman dindar olmaya çalışan bir insan olarak Allah ve gönderdikleri dışındaki herhangi bir şeyin yani tartışmaya, eleştiriye açık olmadığını düşünmeyen biriyim ve hani bu sosyal bir doku yani. Bu tarikatların da bir vazifesi olmuş. Hani tekke ve zaviyeler kapatıldı da Diyanet onun yerine geçti gibi bir şey olmamış yani. Hani böyle bir sosyolojik gerçekliği kabul ederek konuşuyorum. Ama hani hiç konuşulmasın arzusunun iyi niyetli bulamıyorum yani hani.
Ama bir şey söyleyeceğim. Yani bu gizleme mevzusu var ya, gizleme mevzusu maalesef yani tarikat kültürüne, ya da tarikat demeyeyim de cemaat kültürüne diyeyim, çok işlemiş bir şey Türkiye'de. Yani bir şeyleri gizlemeye insanlar alıştıkları zaman da pislikler de gizlenir, istismar da gizlenir. Yani bu ilk bölümde bu börek mevzusunun böyle adil bir şekilde çözülmüş olması çok fantastik bir şey. Normal hayatta bu börek mevzusu böyle adil bir şekilde çözülmez. O Cüneytler araya girip Meryemleri korumaz. Yani bu noktada ben Rüt'ün kararını da anlamıyorum. Çünkü hani sanki tarikatta
evet,
her
yani
kendi adalet divanlarını kurabiliyorlarmış ve bu işler işliyormuş falan gibi gösterilmiş. Ama yani mesela o kadar anlamsız baskılar ve o kadar aslında İslam dininde var olmadığı halde varmış gibi şeyler var ki Twitter'da falan Kızıl Goncalar hakkında yazılan yorumlarda gördüm mesela. Birisi şey diyor işte hani bu kızların hafızlık okudukları evlerde mesela camdan dışarı bakmanın şeyi varmış. Camdan dışarı bakmak yasakmış. Camdan dışarı bakarsan 100 lira veriyormuşsun. Ya da işte kendi odandan dışarıya çıkarken başörtü takman gerekiyormuş. Mutfağa bile hani kız evinde başörtüsüz gidemiyormuşsun falan. Yani Allah'ın helal kıldığı şeyleri insanlara haram kılan böyle keyfi bir otorite ve bu keyfi otoritenin maalesef ortaya çıkmasına olanak sağlamadı. Yani şimdi sorsan mesela bir tarikatta yüksek statüdeki birisine işte eşini dövmek doğru mudur? Bir erkeğin eşini dövmesi doğru mudur diye desen. Hayır değildir der %90 ihtimalle.
Çoğu da doğrudur diyebilir yani.
Yok ben sanmıyorum açıkçası. Bence doğru değildir derler. Yani kadınlar tabii ki eşlerine şey yapmaları lazım. Boyun eğmeleri lazım. Erkeğin sözü kanundur evde bilmem ne falan, ama erkeğin dövmesi de çok da uygun değildir falan derler gibi geliyor. Bilmiyorum. Şimdi böyle bir ortamda dahi hani bir şeylerin doğru olmadığını düşündükleri ortamda dahi bu olaylar onların gizlilik kültüründen ötürü çok yaşanıyorsa ve kadınlar da dönüp kime söyleyeceğini bilmiyorsa, yani kime eşinden şikayet edeceğine dair bir şeysi yoksa, böyle bir kültür yoksa, yani hani onlara sahip çıkma kültürü, o zaman kusura bakmayın dışarıdan insanlar da gelir bunun hikayesini yapar, bunu anlatır, bunu konuşturur. Çünkü siz, yani ben kusura bakmayın bu kültüre şey yapacağım, saygı duyacağım ama bu kültür istismarı şey yapacak, yeniden üretecek. Yok öyle bir şey. Eğer siz bu istismarın önüne geçebilmek için kendi mekanizmalarınıza sahip olsanız, o zaman kimse de sizinle uğraşmaz. Ya da uğraşırlarsa karşılarında bizi de bulurlar yani.
Yani bu aynen öyle.
Birazcık.
Bence burada kapatalım zaten. Evet. Çok güzel.
ama bu dediğin çok önemli. Bence Kızıl Goncaları bir daha konuşursak bundan da bahsetmek için daha çok malzeme çıkacağını düşünüyorum. Burada devletin giremediği bir sistemin şeyini de veriyorlar. Yani bu hem saklama kültüründen ötürü hem de mesela bu psikiyatri hastanesindeki başhekim gibi birilerinin tanıdıkları vesilesiyle buna izin vermesiyle de alakalı. Yani biraz başımız ağrımadınsılık, biraz işte konuşamadım, başımız biraz ağrımasın diye düşünmekten kaynaklı, biraz başka kirli ilişkileri, yani ya bu hatır gönül ilişkisi de olsa bence böyle bir şeyi örtmeye girdiğinde kirli bir ilişkiye dönüşüyor. Para ilişkisi de olsa öyle, siyasi bir ilişki de olsa öyle, onu oradan gösteriyor olmaları da bana mantıklı geldi. Bence Rütü'yü de rahatsız eden o oldu diye düşünüyorum. Yani niye böyle bir otoritesi olan bir adam bir şeyh vekilinin torununu bir gün daha orada tutulmasın diye şeye giriyor. Yani çocuğa bir şey yapmıyorlar orada. Bir müşahede altında şey yapacak, bakacak. Hani
ya arkadaş, duyduğumuz şeyler şu değil mi? Bilmem ne bakanlığı, bakanlığının tamamı bilmem ne tarikatının kontrolünde. Bilmem ne bakanlığının tamamı şu tarikatın elinde. Bu şeye, nedir onun adı, girebilmen için, şu kadrolara girebilmen için kesinlikle ve kesinlikle şu tarikattan olman gerekiyor. Yani böyle bir ülkede yaşıyoruz şu anda. O yüzden hani...
Ve sorun ne biliyor musun? Bunların bir kısmı gerçek, bir kısmı şehir efsanesi. Yani böyle birazcık da kaos var yani bu konulardaki anlatılarda. Çünkü bunu anlatma derdine düşen insanların bir kısmının niyeti genel bir İslamofobiyi de barındırıyor. Ama bunu İslamofobik bir yerden yapmamaya çalışan, yani bu ülkede liyakat yok, şu yok, bu yok, siz kendi adamlarınızı tutuyorsunuz diyen insanların da önü çok başka şekillerde kapatılıyor ya da iyi Müslüman olmamakla, başkasına yaranmakla suçlanıyorsun. Yani o yüzden ileride gerçekten merak ediyorum, yani dizi bu konuda ne kadar cesur davranacak, ama bence benim tahminim böyle giderse, yani bunlar dijitalle anlaşırlar. Çünkü Rütük bayağı reklamını yaptı dizinin. Bunlar da böyle yasak yiye yiye nereye kadar yani diye düşünüyorum.
Evet, yani bayağı dikkatleri topladı. Ya umarım yani dijitale geçerse bu etkiyi devam ettirir mi emin değilim. Yani o yüzden umuyorum televizyona devam eder. 22 Ocak'ta güya 3. bölüm girecek. Yani ben merakla bekliyorum. Bu arada tam bu soruyu soracaktım ama çoktan buna cevap verdik. Hani ne bekliyoruz ileriki bölümlerde diye. Biraz bunlarla da ilgili konuşup çok güzel oldu.
Bazen arzu etmediğim bir şey söyleyeyim mi gelecek bölümlere dair?
Tabii, buyur.
Ne olur... Beni dinleyen bir senarist varsa burada bunu not alın, ne olur. Özcan Deniz'le Meryem'e bir aşk hikayesi yazmayın.
Oh, ne olur. Bence. Ama yazacaklar.
Çıkacaklar,
ya.
Çıkacaklar bence de. Yani orada böyle bir happy family tablosu falan, böyle işte o kızlarla o çıkabilir yani. Zaten ben konunun şöyle değişmesinden biraz çekiniyorum. Şimdi bu an çok güzel, hani şu an işte bu yaşanılan olaylar, istismar, işte şirk bilmem ne vesaire falan gibi ciddi konulara girip bu konulardan hani bam teline basıyor olması çok güzel. Ama Kızılcık Şerbeti'nde de olduğu gibi hani böyle zaman ilerledikçe konunun bu tür ana hatlardan çıkıp işte sen bunu bizden sakladın, seni şöyle sevmiyorum, hani böyle biraz daha duygusal dramlara doğru yöneldiğmeye başlayacak diye bir beklentim var. Hani olabilir, Kızılcık Şerbeti'ne de biraz ona döndü. Herkes böyle kumpasçı oldu falan. Herkes ayrı bir dünyada yaşıyor. Ondan sonra hani ben de ondan çekiniyorum ama gider gibi geliyor bana hani. Ama umarım biraz daha bu ana hatları devam ettirirler hani eleştiri üzerinden diye bekliyorum.
Ve şey çok ilginç oldu açıkçası. Yani bu deprem mevzusuna değinmedik ama yani hikayede Meryem'le ailesinin hani deprem sonrası İstanbul'a göçmesi, işte sınav sisteminden bahsetmeleri, Avrupa'ya giden doktorlardan bahsetmeleri, işte birkaç da şey daha var, yetmez ama evetten bahsetmeleri falan, yani
evet, çok
bizim yani çok acayip aynı topluma dair, yani içinde yaşadığımız topluma dair bir filmmiş, bir diziymiş gibi hissettim ilk defa. Çünkü bundan kesinlikle önce hep sanki fantastik bir Türkiye'de geçiyor her şey.
Evet, hepsi evet. Öyle şey yani, hani işte ofislerde böyle çok zengin şey hayatlar falan izliyorsun. Hani öyle olmasa bile çok farklı bir dünyadaymış gibi. Bence de çok zengin o açıdan. Böyle hani arada saçma bile gelse, hani bu mesela Özcan Deniz ve kardeşlerinin yaptığı tartışmalar var ya, o bile hoşuma gidiyor. Marshall yardımı falan gibi laflar duyuyor. Böyle hoşuma gidiyor yani.
Sosyal bilimci yazmış gibi değil mi? Ya Özcan Deniz'in biz bu yabancı bir kadınla şey için babasının bakımı için anlaşmaya çalışırken kadının eviniz güzel dedikten sonra, ya bu ev, biz bu evde yaşayamayız, babamın evine geldik, öyle bir paramız yok demesi bile, yani hangi dizide bu açıklama yapılıyor ki? Yok, atadan dededen kalmış oluyor ama geçim sıkıntısı çekiyorlar, yok villada şeyde yaşıyorlar, mansiyonda yaşıyorlar falan. Hani,
bir de diyor ki orada bak şey diyor, ev fiyatlarının ev gibi olduğu zamanda evet, almış evet. Babam. Hani böyle çok güzel orada da şey söylüyor.
Ya o yüzden hani bunları açık, yani dizide en sevdiğim şey sanırım ilişkiler tam birbirine geçiyor örümcek ağı gibi falan ama tesadüf sebebiyle değil. Motivasyonlar sebebiyle. Yani kadın bir suçluluk duyduğu için gidiyor bu kadının ailesinden dergâhtan çıkan kızı buluyor. Uzaktan o aileyle hep bir bağı oluyor. İşte bir gün yani kızı sevemediği için kendi gitmeyi düşününce bari ben bu kızı annesiyle bir şekilde aynı ortama sokayım. Yani böyle bir kader ağlarını şey yaptı ve yolda karşılaştıkları için bu buna zaten tam bakıcı arıyordu ve kadını kandırdı falan gibi bir şey değil. Çok daha böyle herkesin agent olduğu kendi hikayesinde bir durum var yani. En tesadüfi şey Cüneyt'in aynı kliniğe şey doktorla tanışmış olması oluyor yani bu hikayede. Bunu çok beğendim. Bir de son önemsiz bir karakter. Bu Selçuk'un evlilik şöyle böyle falan sistem muhabbetleri beni o kadar gıcık etti ki çok iyi yazılmış olduğu için. Yani böyle insanlar çok var yani. Sistem karşıtlığı okumasını böyle çok konforlu bir yerden yapıp da hani olayı da kendi hayat tarzlarını meşrulaştırmaya çeviren sürekli yani böyle işin şeyini çıkaran artık. O sahneler bile bence dizinin dokusunu kuvvetlendirmişlerdi yani.
O çocuk mevzusu çok iyi değil miydi Özcan Deniz'in söylediği yani evet. Hani
bu çocukları
kimiksiniz o zaman ne? Yani.
Bir de yani şey devrimi kim yapacak yani tam devrimcisiniz de kimle devrim yapacaksınız yani gerçekten güzel bir noktaydı.
Yani orada şeyi de görüyoruz akıllı yani. Akıllı tartışmalar böyle hani akıllı cümleler söylemesi değişik geliyor. O kadar saçma evet. Bir şey olabilir mi? Yani
Türkiye'deki ortalamayı vermesi açısından iyiydi bence. Yani yani sekülerse de ortalama bir seküler. Hani aileci bir seküler. İşte hani devrimci ise de işte ama işte arada hani Müslüman bir kadına bakınca ya feminist falan değil ama yine de iyi şeyler söylüyor. Yani bu çok duymuşsunuzdur bunu. Yani biri sana birinden bahsedersin der ki ha şunu takip ettin mi? Ben aslında hani o tarz insanları sevmem ama güzel ilginç şeyler söylüyor falan gibi. Hani dili dizinin o açıdan hani sosyal gerçekçilik açısından bayağı akıcı. Merak ediyorum bu materyalle ne yapacaklarını. Ama bir yandan da izlemek istemiyorum arkadaşlar. Daha fazla bu tarz dizi. Bakalım izletecek mi?
Bakalım göreceğiz. Dinleyicilerimizden de Kızıl Goncaları izleyen varsa ve bizimle görüşlerini paylaşmak isteyen varsa her zaman Instagram'da aktifiz oradan bize yazabilirler. O zaman hafta 2 bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.